Ayrım 40, sayfa 411. Hayatı ve düşünceleri de temizleniyordu pastane ile birlikte. Tenekenin dibinde kalan kireci sulandırıp onu da kuyuya boca etti. Elinden gelse saat başı kuyuya kireç dökecekti. Zira oraya her kireç döküşte sanki dünyayı kuşatan kötülüklerin, pisliklerin kaynağı olan bu küçük kuyuyu kurutuyor gibi hissediyordu. İra, bahçedeki kötücül canavarı yok etmek için canını dişine takmıştı. Bir an ölümün ve öldürmenin hayatında ne denli sıradanlaştığını düşündü. İnsanın kendisine zarar vermeye kalkanları öldürmesinin iyileştirici bir etkisi olduğunu bir kez daha fark etti. Buna rağmen Yorgo'yu boşu boşuna öldürdüğü düşüncesi içinde giderek güçleniyor ve İra gecikmiş bir pişmanlığın azabını çekiyordu. Adamcağız sadece ondan hoşlanmış ve İra'nın terslemelerini, kovmalarını onun deliliğine verip musallat olmaya devam etmişti. Ama İdris'le ilgili aynı şeyi düşünmüyordu. Elinden gelse işlediği bu cinayeti herkese bağırıp ilan etmek isterdi. Dünyayı böyle bir pislikten temizlediği için kendini bir kahraman gibi hissediyordu. Yine de "Allah'ım, ne olur başkasını karşıma çıkartma" diye yalvardı. En azından karnında bebeğini taşıdığı sürece başka bir cinayet daha işlemek istemiyordu. Ertesi gün Durmuş Usta toy bir oğlanla geldi. "Bu Selim, yeni çırak. Sana teslim. Bir an önce her şeyi öğret" dedi. İra, ustasının kendisiyle ilgili yeni kararlar aldığını anladı. Her ne kadar ne olduğunu henüz söylemese de İra bu kararların kendi lehine olacağını tahmin edebiliyordu. Akşam olup da dükkanı kapattıklarında ustası İra'yı bir kenara çekerek, "Selim birkaç gece senin yanındaki küçük ambarda yatacak. Sonra hem işi hem de odayı devralacak. Hem senin hem de şu lanet adamın aynı anda ortadan kaybolması dikkat çeker. O yüzden bir iki haftaya kadar seni yaylaya, ablamın yanına göndereceğim. O zamana kadar mümkün mertebe ortalıkta görünmeye bak. Sakın odana kapanma" deyince İra rahat bir nefes aldı. O gece Selim utangaç bir biçimde odaya girince İra onun bu masumiyetinde yolculuk boyunca yitirdiği herkesi gördü. Büyük bir şefkat ve sevgi göstererek onu rahat ettirmeye çalıştı. Yoksul bir köylü olan Selim'in ailesi Drama'da mal mülk sahibi olmadıklarından taş mektebin tepesindeki evlerden birinin müştemilatına yerleştirilmişlerdi. Drama'da tütün rençberi olan aile burada önlerine ne iş gelirse saldırıyordu. Babasıyla annesi mal mülk sahibi Dramalılara verilen ordunun girişindeki bataklık bölgeyi ıslah etmek için anlaşmıştı. Gün boyu orada çalışıyorlardı. Babası oğlunun yeni hayatına onlardan daha iyi bir yerden başlamasını, rençberlikten başka bir meslek öğrenmesini istiyordu. Bir tanıdıkları Durmuş Usta'nın çırak aradığını haber verince oğlunu kaptığı gibi getirmişti. Ustayla konuşup anlaştıktan sonra da sivrisinek ısırığından yüzü kevgire dönmüş Selim'i bırakıp gitmişti. Düşkünlere yardım etme arzusu Selim'i görür görmez depreşen İra, anında Selim'i koruması altına almış, ona işleri sabırla öğretmeye başlamıştı. Esasında Zula'sındaki 15 altından birini de vermeyi kafasından geçiriyor ama altınları olduğunun ortaya çıkmasının başına yeni dertler açmasından korktuğu için bunu göze alamıyordu. Bir gün Selim'i de peşine takıp anasıyla babasının iki kuruş karşılığında ıslah etmeye çalıştığı bataklığa gitti. Pastaneden götürdükleri poğaçaları, kurabiyeleri birlikte yiyip sohbet ettiler. Annesi de babası da yaşlıydı Selim'in. Dramadan çıkarken büyük oğullarını Yunan çetecilerle girilen çatışmada kaybetmiş, ellerinde bir Selim, bir de küçük kızları Selim'e kalmıştı. Selim'den birkaç yaş küçük olan Selim'e yaşlı anası babasına yardım etmeye çalışıyordu. Saçlarını arkadan 5-6 örük yapmış, uçlarına mavi boncuklar geçirmişti. İra ona kız kardeşi Agnes'i hatırlatan Selim'i öpüp bağrına bastı. Getirdiği şekerlemelerden verdi ona. Giderken de yanında getirdiği bir altını Selim'in yolunun üstüne bıraktı. Sonra da Selim'in onu buluşunu, sevinçle anne ve babasına haber verişini, bütün ailenin gökten bir mucize inmiş gibi sevinerek Allah'a dua edişlerini içi burkularak izledi. Uzun süredir başka insanlara yardım edememiş ve onları mutlu etmenin verdiği huzuru unutmuştu. Gözleri yaşardı. O da onların sevinçlerine ortak oldu. Aile, alışık olmadıkları Boztepe yokuşunu her gün çıkmamak için tarlaya kurdukları derme çatma bir çadırda yaşıyor, iş bitene kadar orada kalacaklarını söylüyorlardı. Ira dönüşte ailesine çok ısındığını, her fırsatta onları ziyaret etmek istediğini söyleyince Selim göklere uçtu. Ertesi gün Ira durmadan Durmuş Usta'ya Selime'nin ne kadar güzel ve akıllı bir kız olduğundan söz edip durdu. İra bir an içten içe ustanın onu kendi yerine almasını istediğini fark etti. Ama usta bununla ilgili tek laf etmedi. İdris'i öldürüp cesedini kuyuda kezzap ve sönmemiş kireçle yok etmek, Selim'le ailesine sahip çıkmak, İra'ya yitirmek üzere olduğu yaşama isteğini ve cesaretini geri kazandırmıştı. Hatta bir gece Selim'in peşine takılıp tiyatroya bile gitmişti. İçine afakanlar bastığında, anıları bir karabasan gibi üstüne çöktüğünde dua etmek için kilisenin yolunu tutarken tiyatronun önünden geçmiş ve bu büyük taş binanın içini merak etmişti. Tiyatro denen şeyin nasıl bir şey olduğunu düşünüp durmuştu. Rum olduğu anlaşılır korkusuyla kilisenin içine adımını dahi atmıyor, hemen yanındaki sette bulunan incir ağacının dibine oturup içinden duasını ediyor ve dönüyordu. Zaten Rumlar sevk edildiği gibi kilisede boşaltılıp hapishane yapılmıştı. Bir kere dayanamayıp sağı solu kolaçan ettikten, eliyle bahçe duvarını okşadıktan sonra yüzüne sürmüş ve içinden dualar etmişti. Selim işe başladıktan 10 gün sonra Durmuş Usta İra'dan ertesi gün erkenden kalkmasını istedi. İra sabah ezanından önce kalkarak yapılacak işleri hızla tamamlandı. Sonra ustası geldi. Alelacele bir kahve içtikten sonra İra'ya eşyalarını toplamasını söyledi. İra zaten birkaç çorap ve fanilyadan ibaret olan eşyalarını hızla toplayınca birlikte çıktılar. İra yolda ustanın sağı solu kolaçan etmesinden, yolları değiştirerek gitmesinden, onun bu gidişi herkesten saklamak istediğini fark etti. Karısı çoktan ölmüş, iki kızını da Gümüşhane'ye gelin vermiş olan usta evde yalnız yaşıyordu. Ustanın evine varır varmaz İra'nın önüne bir takım kadın giysisi koyarak ''Sen bunları giy ve beni bekle, ben gidip biraz öteberi hazırlayacağım.'' dedikten sonra kapıyı İra'nın üstüne kilitleyip çıktı. İra yerdeki kadın elbiselerine baktı. O kıyafetlere iyiden iyice yabancılaşmış ve üstündeki erkek kıyafetlerine alışmıştı. Yavaş yavaş soyunmaya başladı. İyice belirginleşmiş karnına baktı, elini üstüne koyup gülümsedi. Ustanın önüne koyduğu elbiseleri giydikten sonra girişte duran kırık aynanın karşısına geçip kendisine baktığında karşısında duran kadını tanımadığını düşündü. Saçları ensesine kadar uzamış olsa da kör makasla kesildiği için eğri büğrü duruyordu. Sanki lüleleri kaybolmuştu. Ancak bakışlarına sinen ifadeden ve yüzünün biçiminden memnun kalan İra eliyle saçlarını düzeltti ve sonra ustanın ona verdiği Karadeniz işi yaşmağı başına doladı. Kemeri bağladı ve ustayı beklemeye başladı. Birkaç saat sonra usta iki beygirle göründü. Beygirlerin üstünde erzak dolu çuvallar vardı. Durmuş usta öğlen namazını kıldıktan sonra ''Bundan sonra senin adın Leyla, tamam mı kızım?'' dedi. ''Leyla sürme oğlu, unutma. Sen benim Trabzon'dan gelen yeğenimsin. Kocan senin üstüne kuma getirdiğinden ve sana eziyet ettiğinden sen de küsüp bana sığındın. Kocanın adı da Ömer.'' Anam baban sen küçükken ölmüş. Seni benim Trabzon'daki küçük ablam Zeynep büyütüp evlendirmiş. Bak işin burası doğru. Zeynep diye bir ablam var. Allah uzun ömür versin ama son zamanlarda çok hasta. Ne olduğunu anlamadık gitti. Tipi biraz bana benzer. Benden biraz daha kısa. Burnu da biraz daha toplucadır. Kocası Yahya 5 yıl önce öldü. O da büyük kızı Hüsniye'nin yanında kalır şimdi. Bak bunları unutma, tamam mı? Bu kadarını bil yeter. Çok soru soranla fazla muhatap olma. Ağzını sıkı tut. Yoksa benim de başım belaya girer. Seni yani Murat'ı merak edip soranlara da dayanamayıp kendini dağlara vurmuş. Kaçıp gitmişlerim olur biter. İnşallah bu düzenbazlığımız tutar ve Allah da bizi affeder de çocuğunu kazasız belasız doğurursun. İra Durmuş Usta'nın Allah'ın ona gönderdiği bir melek olduğundan artık hiç kuşku duymuyordu. Ona olan sevgisini, minnetini ona sarılarak göstermemek için kendini zor tutuyordu. Zira ustanın bu tür gösterilerden hoşlanmadığını ve sıkıldığını artık öğrenmişti. Ustanın konuşmalarını dinlerken isimleri, akrabalık ilişkilerini kafasına kazırcasına tekrarlıyordu. Ustanın ona taktığı ismi çok sevmişti. Yol boyunca önlerine çıkan köylülerle selamlaşa selamlaşa, soğuk çeşme başlarında mola verip azıklarından yiye yiye, birbirinin arkasına gizlenmiş gibi sıralanan birbirinden sarp dağları, yemyeşil tepeleri, yine birbirinden ölümcül uçurum kenarlarını aşağı aşağı yol alıyorlardı. İra, uzun süre atın tepesinde gitmekten yoruluyor, daha doğrusu mide bulantısı ve baş dönmesi onu sık sık yokladığı için dayanamayıp attan inerek ustayı yayan takip ediyordu. Bütün eziyetine rağmen uçsuz bucaksız dağlarda, vahşi doğada yürümek hoşuna gitmişti. Küçükken çocukların oynadığı sıradan oyunları oynarken önlerine çıkan bacaları aşa aşa kaybolur, bunu fark edince de telaşla koşarak eve dönmenin yolunu ararlardı. Bu yolculuk ona bu eve dönüşleri hatırlatmıştı. İra, geçmiş günleri her anışında hafızası mutlaka gidip enise dayanıyordu. Bebeğini doğurduktan sonra babasını bulmak için bu tepeleri geri aşabilmeyi umut ediyordu. Birden dayanamayarak kendini rahvan giden atın ritmine bırakmış, durmuş ustaya, ''Ustacığım, bir şey sorsam kızmazsın değil mi?'' diye sordu. ''Söyle bakalım'' dedi usta. İra, ''Bebeğim doğunca sen mi beni almaya geleceksin? Bu yolları ben bulamam belki'' diye sordu. Durmuş usta önce güldü, sonra ciddileşti. ''Bak, sakın ola benden habersiz işlere girme. Şimdi söz ver bakalım.'' İra hemen atıldı. ''Yok usta, öyle bir şey yapmam. Onu misal olarak Murat yapacak, ben değil. Ama ne bileyim, çocuğun babasını bilsin bir gün.'' ''Ben bunu daha çok arzu ederim kızım. Ama bu hemen olacak iş değil. Ortalık karma karışık. Ama söz, ortalık biraz yatışsın, seni de, bebeğini de ben kendi ellerimle Kayseri'ye götüreceğim. Söz.'' dedi. Durmuş usta, İra dayanamayıp koştu ve ustasının üzengideki ayaklarına yapışıp öpmeye başladı. Onu bu minnetinden mahcup olan Durmuş usta, ''Tövbe tövbe, bırak kız ayağımı, bırak!'' diyerek şakacıktan çıkışıp atı hızlandırdı. İra, ''Allah sana uzun ömür versin usta. İsus Hristos seni korusun!'' diye dua etmeye başladı. Usta atını durdurarak, ''Bak Leyla, bundan sonra sen Müslüman bir kadınsın. Ablama da söyleyeceğim, sana hemen bizim dinimizden, duamızdan öğretsin!'' dedi. İra'nın kafası karıştı. Yani ustanın bu söylediğinin oyunun bir parçası olup olmadığını anlamaya çalıştı. Çözemeyince, ''Yani temsilen değil mi?'' diye sordu çekinerek. Usta tekrar atını sürdü ve arkasına bakmadan, ''Bana kalırsa bu işi temsilen değil, esaftan düşün. Çünkü unutma ki bebeğinin babası da bir Müslümanmış. Ama bu türden davalar yürekten gelmeli. Bunu ciddi ciddi düşünmen icap eder.'' dedi. Ustanın sözleri İra'yı dağıttı. Mübadeleyle birlikte hayatı, ailesi, adı, duyguları, düşünceleri, her şeyi allak bullak olmuştu. Ama kalbinin en derinlerindeki dini inancı sapasağlam duruyordu. Niko bile onun bu duygularına karışmamış, saygı göstermişti. Meryem Ana'ya, Yüce İsa'ya, Kutsal Ruh'a öyle kolay kolay veda edemeyeceğini hissedince gerildi. Her ne kadar bilinci, aklı ustanın doğruyu söylediğini onaylasa da kalbi bunu kabul etmiyordu. İra'nın sessizliğinden derin bir çelişki içinde olduğunu hisseden usta, ''Canım, hemen karar vermen gerekmez. İçine sinene kadar temsilen kabul edersin. Bana kalırsa bebeğin doğduktan sonra Allahu Teala sana o imanı nasip edecek zaten. Hemen telaşlanma.'' diyerek onu rahatlattı. İra, dağdan fışkıran kaynağı görünce koşup avuç avuç su içti ve son yudumu içerken esas hayatının bebeğini doğurduktan sonra başlayacağını hissetti. Dağların derinlerinden geçen, kayaların tuzuyla zenginleşen pınar gibi bebeği de coşkuyla hayata katılacak ve İra'yı da birlikte sürükleyecekti. Yaşadığı felaketlerin anasının damağında biriktirdiği o paslı susuzluğu giderecekti. Oysa geçen bu 4-5 aylık süre içerisinde defalarca kez ölümün kıyısına gelmiş ve her şeyin bittiğini, sahradaki kör bir kuyu kadar kuruduğunu hissetmişti. Bahtiyar. Genellikle yürüyen, yorulduğunda da tekrar ata binen İra, yol boyunca onu kuşatan doğal güzelliğin içinde sihir kutusunda kaybolmuş gibi hissediyordu kendini. Daha önce hiç görmediği, hayal edemediği bir yeşilliğin, dağların, pınarların, yaylaların, derelerin, koyların, uçurumların, kalelerin ve bu vahşi doğada birbirlerine yaslanarak cesaretlerini arttıran küçük evlerin, tütün ve mısır koçanlarının sarktığı taraçaların önünden geçerken cenneti bile bundan sonra başka türlü hayal edeceğini fark etti. Kapadokya'nın sarı, beyaz dokusunun, uçsuz bucaksız patates ve buğday tarlalarının, yumuşak kumlu topraklara kök salmış ballı bağların ve peri bacalarının göz alabildiğine uzandığı gizemli coğrafyanın oluşturduğu cennet, sanki İra'nın gözünde yepyeni bir görünüm kazanmıştı. Nereye bakacağını şaşırıyor, uçurumun kenarından sarkan domates, biber ve fasulyeleri toplayıp rengarenk peştemallerine koyan kadınların sıcak merhabalarıyla karşılaştıkça bu güzel toprakların hem kendisine hem de çocuğuna kötü davranmasının mümkün olamayacağını düşünüyordu. Evlerin önündeki erkenci fındık harmanlarına sepet sepet fındık taşıyan gençler, çoluğu çocuğuyla birbirleriyle yarışıyormuşçasına fındık ayıklayan kadınlar, onlar geçerken işlerine ara verip kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor, bazıları da sadece üstün körü bir selam verip işlerine dönüyordu. Durmuş ustayı tanıyanlarsa onu bir kahve ya da ayran içmeye çağırıyordu. Durmuş ustaysa acelesi olduğunu söyleyip teşekkür ederek reddediyordu. İra'yı soran meraklı köylülere Trabzon'dan gelen yeğeni olduğunu söyleyip konuyu değiştirmeye çalışıyordu. Kadınlar İra ile ahbaplık kurmak istese de onun çekingenliğine ve tutukluluğuna takılıp fazla üstüne varmıyorlardı. Hemen hemen hepsi eleye koyduğu fındıktan ustaya vermeye kalkışıyor, bütün bir mevsim boyu peşinde koştukları mahsulü tanıdık biriyle paylaşmayı, onun el emeklerinin, alın terlerinin ürününü tatmasını arzuluyorlardı. İra, ustanın çuvalına boca edilen her elekte o insanların mahsullerine karşı besledikleri sevgiyi paylaşarak çoğalttıklarını hissediyordu. İra çok fazla konuşmasa da söylediği her sözcüğe sıcaklık katmak için çaba harcıyor ve karşısındakilere en içten duygularıyla gülümsüyordu. Selanik'te yaşadığı o 3 aylık süre içerisinde sevgi ve sıcaklığı paylaşarak mutlu olma duygusunu ne kadar da geride bıraktığını düşünmeden edemedi. Oysa bağ bozumu şenliklerinde, patatesin toplandığı zamanlarda verilen yemeklerin, yapılan kutlamaların gırla gittiği göremede bunların ne denli değerli olduğunun farkına varamamıştı bile. Ektiğini cömertçe paylaşan, sevgisini de öfkesini de hiç sakınmadan gösteren, aşkı, doğumu, evlenmeyi coşkulu şölenlerle kutlayan, yakınlarının ölümü karşısında bir hayvan gibi acı çeken, birbirlerinin acısıyla üzülen, birbirlerinin mutluluğuyla neşelenen, düşmanlıklarını sahip oldukları kaba kuvvetin sınırlarını zorlayarak ifade eden hemşehrilerini özlemişti. Ordudan ayrılmanın ve dağları aşıp şehirlerin, yolların, gemilerin o karmaşasını arkasında bırakmanın mutluluğu yavaş yavaş İra'yı sarıyor, kalbindeki yaraların yakında iyileşeceği işaretini veriyordu. Durmuş usta İra'nın doğanın ve köylülerin o doğal büyüsünün etkisi altına girdiğini hissetmişti. Asırlardan beri yaşadığı bu topraklardan geçerken atalarının ve kendisinin duyduğu coşkunun ve mutluluğun İra'yı da kuşatmasını keyifle izliyor ve atının üstünde savaşa giden mağrur bir komutan gibi yol alıyordu. Bir iki köy daha aştıktan sonra yokuş başını geçtiler. Dağlarla dans eden sisin görüntüsü karşısında büyülenen İra dayanamayıp durdu. "Usta! Usta bu hakikat mi rüya mı?" diye sormaktan alamadı kendini. Usta dağlarla oynaşan sisin ve yer yer bu oyuna katılan güneşin yemyeşil çam ormanları üzerinde yarattığı muhteşem görüntüyü sanki bile isteye en sona saklamış gibi gülümsedi. Ya işte yaylada sık sık bu manzarayı göreceksin Leyla. Bir bakacaksın ki bu uçsuz bucaksız yeşilin üstündeki güneş adeta yıkılmaz bir imparator gibi kurulmuş olacak. Bir saniye sonraysa dağları, çatıları yutan sis dünyası bir hayale, bir rüyaya çevirecek. Sonra bir bakacaksın ki yağmur. Yağacak, yağacak, yağacak. Az sonra Nuh peygamber gelip seni alacakmış gibi yağacak. Sonra onun da hükmü bitecek. Bu kere bulutlar, sis, ebem kuşağı, yeşil hepsi birbirine karışacak. Sokağa çıkmış yaramaz çocuklar gibi oynaşacaklar. Bir gidecek, bir gelecekler. Şekil değiştirecekler. Sen hangi tarafa bakacağına şaşıp kalacaksın. Durmuş usta, cömert bir masalcı gibi dağların adını, uzakta görünen köyleri, köylerde geçen acıklı ya da mutlu hikayeleri anlatarak 65 yıllık hayatının doğa ve insan varoluşu üzerine biriktirdiği gözlemleri, görsel ve sözlü mirası İra'ya aktarıyordu. Ayrım sonu, sayfa 421.